Havuzbaşı. Son kuşlar.
Ayrım 2.
Mesela aynı kuvvette, hatta aynı şansta bile beraberlik olmayan bir oyunda şanssızın nasıl hareket etmesi lazım geldiğini ben kendi kendime ispat ettiğim gibi anlatabilsem sizlere de bir yardımım dokunmuş olurdu. Bu usulü, daha doğrusu bu değişmez kanunu mantıki bir şekilde efradın cami ayarını mani bir şekilde anlatabilseydim, emin olun ki hiç egoist değilim, anlatırdım. Anlatamam. Omuz başımda durup beni seyretmeniz bile kafi değildir. İnsan iki şahsiyetli yahut da bir cambaz gibi atik olmalı ki, kah omuz başımda durarak elime, kah karşıma fırlayıp yüzüme bakarak bu kanunu benim kadar sezebilsin. O zamanlar bütün kahveleri dolaşırdım. Nerede bir oyun, paralı bir oyun kokusu koklarsam, çöker otururdum. İtiraf etmek lazım. Bununla geçiniyordum. Akşamları Fatih halkı gibi parmağıma marul kangalını, kağıtlara öteberiyi dizer, valideye taşırdım. Yani muntazam, burjuva, namuslu bir kumarbazdım. Mahallede itibarım yoktu ama anamın nezdinde muteberdim. Benden hiç şikayeti yoktu. Hatta bazı kere şuraya buraya görücülüğe gider. Kim olduğumu öğrenen mütekaid hazine memuru, darphane-i amire, başkatibesi, ailesi kızlarını daha evlenecek çağda olmadıklarını valideye söyledikleri zaman inanırdı. Halbuki kız evin içinde öpmedik yastık, mahallede kırmadık ceviz, gül atmadık oğlan bırakmamıştır. Ev halkı da şu kızın bir an evvel başının bağlanmasına can gönülden istedikleri halde yine de kumarbaz Hayri'ye kız vermezler. Şu Hayri akşamları muntazaman evine gelir, şu Hayri'nin rakısı yoktur, hovardalığı görülmemiştir, kimseden ödünç almaz, borç verir aksine. Eli açıktır, bütün kabahati ayda 60 papele kapıcılık uşaklık etmemesi, lise tahsili yaptığı halde bir bankaya girecek kadar gençliğinde futbol oynamamasıdır. Bunlar da zamanının büyük kusurlarıdır. Futbol oynamalıydı, hatta güreş de etmeliydi. Ama madem ki Hayri aptal değildir, madem ki şöyle kötü bir şair olmadığı için kendisine kitaplar toplamak salahiyeti, radyolarda büyük büyük laflar etme karşılığı verilmemiştir, ne yapsın? Kendine göre o da mühim bir iş bulmuştur. Kumar. Cemiyete faydalı olmak. İnsanın cemiyete faydalı olması için düşünmesi, yürümesi, gezmesi kafidir der Hayri. Öyle midir? Münakaşayı sevmez. Fikrini kabul etmelidir. Faydalı, faydasız, zararlı, zararsız. Bunlar ancak dış görünüşlere göre yapılan bir takım ayırmalardır. İnsan, cemiyete en faydalı gibi göründüğü zaman en büyük zararı da yapabilir. Yapamaz mı? Hayri'ye göre yapabilir. O halde yaşayan, kocaman şehrin içinde, şapkası kafasında, şapkasız da olur ha, gezip dolaşan, her insan denilen 32 dişli canavar, faydalıdır. Ötesini geç bir kalem. Bu al yanaklı köse her akşam iskemlesinin başında durup şansıma şans katan simitçinin hayatından memnun olmamasının birçok sebepleri varken benim samimiyetime tatlı tatlı gülümsemesi, bön bön bakması nedir? Onun bu cemiyete ne faydası vardır? Birbirimizi ite dürte yaşıyoruz. İstanbul sabahlarının sisli perişan sokaklarına küfreden hilekar sütçüler, akşam karanlığında ışıksız hanımeli kokan mahallelerde akşam simidi diye haykıran bol şalvarlı patates yüzlü masum çocuklardır. En faydalılarımız büyük kitaplar yazan, cart cürt öten, yanlış hesap yapıp binaları çökerten, beton köprülerin bir ton kaldıracağını hesaplayıp da 160 ton kaldırmayınca nasıl olup da yıkıldığına eseflenen mühendislerdir. Onun için Hayri, cemiyete faydalı olmak lakırtısına fena halde içerler. Bir insan bir laf, daha doğrusu dedikodu karşısında fazla hassas davrandığı zaman kendi kendisini affediyor, tenzih ediyor gibi bir hal takındığında aldanmayınız. O adam değişmiştir yahut değişmek üzeredir. Bu son çabalarıdır. İşte Hayri de cemiyete sahiden faydalı olmak lazım mıdır acaba diye bir sabit fikre takıldığı zaman değişmek üzereydi. O nefis, o tatlı, o serseri kumarbaz hayatını bırakacaktı. Kendi kendisine, evet bu dünyada hiçbir iş yapmadan göçüp gitmek de fena bir şey diyordu. Diyordu ama pek yalnız kaldığı zamanlar. Bir oyunu şöyle oynamayıp böyle oynaması daha doğru olacağını, kupanın birlisi yerine ispatinin papazını olsaydı, 40 liranın kendi cebinde olacağını hesaplaya hesaplaya uyuyamadığı geceler. Bereket versin, bu düşünce o kadar uzun sürmez. Mahallenin kaydırak başlı kızı eteklerini beline sokarak kalın beyaz bacaklarını göstere göstere bahçede halı döverken gözlerinin önüne geliverir de beyhude vicdan azaplarından Hayri'yi kurtarır. Kumarlı bir rüyaya düşünürdü. Ama Hayri'nin sabit fikri, daha doğrusu meselesi günden güne onu sarsmaya başlamıştı. Acaba hakikaten şu dünyaya faydasız mıydım? Faydasızsam zararlı mıydım? Zararlıysam ne olur? Ne çıkar? Geceleri yatakta bu sualleri kendi kendine sormaya başlamıştı. Ama sabah olur olmaz sokağa fırlardı. Öğleden sonra at pazarındaki kahvenin dip tarafına 4 tane kaytan bıyıklı, enseleri adeta yarı bellerine kadar saçlı sanılacak kadar acayip tıraşlı, uzun kemik yüzlü, güçlü kuvvetli lise son sınıf talebesi sokulur, kahvedeki cambazlara, arabacılara, bir kahve içip gideceklere aldırış etmeden otururlar, kötü kötü sövüşerek poker oynarlardı. Altın Diş temiz kağıtları bunlara verir, Hayri, cambaz Ali Bey'le partisini 1 liraya oynadığı tavlayı bir an evvel bitirmeye bakar, sonra ağır ağır elleri cebinde isteksiz talebelere yaklaşırdı. Oyuna başlanmamışsa, Hayri Bey çevirelim mi diye teklif ederler, başlanmışsa 5. olur musun derlerdi. Hayri Bey birinci suale, ufak oynayalım ama, şöyle %10 falan bir şey cevabını verir. Öteki suali iki defa tekrarlatmadan 5. olmazdı. Hayri bütün kumar raconunu bilirdi. Kumarbaz Hayri liseyi bitirmiş, bir aralık tıbbiye mektebinde 6-7 ay okumuştu. Orada okuduğunu belli etmeyi de pek severdi. Oyuna gayet tatlı başlanırdı. Hayri ilk 5 kağıdı büyük bir zevkle file etmeden evvel, ama tam bir saat, fix bir tur, bir ku fazla oynamam. Hay hay derdi ötekiler. O memnun kağıtları file eder. Uvertür der. Sonra ben PCN'deyken bir akşam çocuklarla böyle bir poker oynuyorduk diye başlardı. Hikaye bir kareye karşı bir floş royal meselesidir. Hayriye de kare as, karşısındakine de 9'dan başlayan bir floş royal. Hayri yemin etmiş, bir daha oynamam şu oyunu demiş, elini bir sene kağıdı sürmemiştir. Bu hikayelerin doğrulukla ilişiği vardır. Böyle bir olay hemen hemen olmuştur. Yalnız yemin edilmiş değil, yemin etmek düşünülmüştür. Bir gece yatakta uzanmış da uzanmış, bir sene gibi uzun geçmiş, ertesi sabah kumara başlanmıştır. Günler şu son harpten evvel uzun uzun böyle geçmişti. Harp başlangıcında annesi öldü. Hayri haftalarca kumar oynamadı. Çok sevdiği annesinin ölümü onu pek sarsmıştı. Elini kağıda sürmek istemiyordu. İşte bu sıralarda onu teselli eden eski bir arkadaşı oldu. Arkadaşı eczacı mektebini o sene bitirmişti. Günlerce beraber gezdiler. Sonunda Hayri Fatih'teki evi sattı, eczacı arkadaşı ile bir takım işlere giriştiler. Bu işler aylarca sürdü. Bu aylar zarfında Hayri'nin oynadığı kumar, kumar değildir. Çünkü kafasında yarın sabah alınacak bazı iğnelerin hangi doktor reçeteleri, hangi eczacı depoları sahipleri vasıtasıyla tedarik edileceği meselesi vardı. Bu arada piyasada öyle ilaçlar ortadan kayboldu, yine bu arada Hayri öyle ustalıkla eczacı diploması aldı, yine bu arada öyle bir ailenin öyle bir kızını talimhanedeki banyolu kaloriferli apartmanında buldu ki, bu kadar hızlı geçen bir zamanın şöyle bir durakladığı günümüzde, onun moda kulübünde vidosu 100 liraya oynadığı bezik partisinde 4. vidoda Rubicon okurken kahkaha savurduğunu artık biz işitemeyiz. Yalnız Aspin Hayri Bey'in İstanbul'un sayılı zengin ailelerinden biri olduğunu, kendi kendisine de ben cemiyete faydalı mıyım diye bir sual sormaya hacet görmediğini bilir, faydayı kaynatasının eski kumandan bıyıklarında bulurdu. Kaynananın şoföre laboratuvardan Hayri Bey'i park otele götürdükten sonra kendisini Büyükdere'ye şöyle bir hava almak üzere götürmek için dönmesini söylediği zamanı görür, Gördüğümüz zaman içimizdeki en küçük bir kıskançlık hissetmeyiz. Neden edelim? Hayri Aspin memleketin sayılı zenginlerindendir. Bugünkü hayatını Darphane-i Amire Ketebesi'nden Asım Efendi'nin kızını ona vermemesine borçludur. İşin tuhafı, Darphane-i Amire Ketebesi Asım Efendi'nin küçük kızı Süreyya Hanım, Hayri Aspin Bey'in metresidir. Hayri Bey cemiyete faydalıdır. Eli açıktır. Hala paranın kıymetini bilmez. Vidosu 100 liraya İstanbul'da ondan başka bezik oynayan bir sakalcıyan efendiye Hayri Bey hayatını anlatırken, "Sakalcıyan efendi," der, "ben servetimi 3 ay kumar oynamamakla kazandım." Sakalcıyan efendi çok bilmiş. "İnsan oyun oynamalı ama kumarbaz olmamalı," diye cevap verir. Hayri Bey, "Doğru Sakalcıyan, doğru," der. "Yalnız kendisine kumarbaz, zararlı adam denmeli ki aklı başına gelsin. Aklına başına gelsin de cemiyete nasıl faydalı olunurmuş görsünler." Sakalcıyan efendi bu iki cümlede anlatılmış hayat hikayesini anlamadığı için "Vido," der. At pazarındaki Altın Diş'in kahvesinde eski arkadaşım Hayri'yi kirli ama sevimli, 3 günlük tıraşı beyaz beyaz uzamış buldum. Oturduk, kahve içtik. O, "Bir piket yapalım," dedi. Hem piket oynuyoruz hem anlatıyordu. "İşte kardeşim, valide harp başlarken öldü. Ben PCN'de iken bir eczacı arkadaşım vardı. O günlerde beni çok teselli etti. Hiçbirinizin ortada olmadığı dönemdi. Allah razı olsun çocuktan. Sözünü dinleseydim bugün milyonerdim. Eczacı mektebini de bitirdim. Bir paşa kızı bile alırdım. Bugün Altın Diş'in kahvesine piket oynayacağıma, şimdi moda kulübünde herhangi bir kuyumcu Sakalcıyan Efendi ile vidosu 100 liraya bezik oynardım. 4. vidodan rükibon olup 3200 lira kaybetsem kahkahayı basardım. İsmim Hayri Aspin olurdu. Çocuk çok zorladı. Gel dedi. Satalım şu evi. Almanya'dan değil, dünyanın hiçbir yerinden Türkiye'ye zerre ilaç gelmeyecek. Toplayalım şu müstahzarları. 100 lira 1000 lira olacak. 10 bin 100 bin. Bu böyle sürüp gidecek. Zengin olacağız Hayri. Ben seni severim. Etme. Yapamadım anam, yapamadım. Allah beni kahretsin. Yapamadım. O bir taraftan 5, 10, 20, beyler 23, oğlanlar 26 diye sayarken ben sanki kumarbaz Hayri Aspin Bey olmuş gibi hülyaya dalmıştım. Birden uyandım. Sen öyle olamazdın Hayricim dedim. Yüzü güneş gibi parladı. Sağ ol anam dedi. Kağıtları attı. Haydi yürü bize gidelim dedi. Koca Mustafa Paşa'dayız gene. Sen bilirsin bizim evi. Otururuz fındığın dibinde, bir küçük sofra kurarız. Ağır ağır hem çeker hem anlatırız. Bekar mısın hala Hayri dedim. Yok dedi, evlendim. Darphanedeki katibin kızıyla. 2 çocuğum bile var. Karım da eli bayraklı mı eli bayraklı. Kocan ne iş yapar diye sorarlarsa, öyle nazik, öyle kibar, öyle bizim mahalleli bir kumarbazdır efendim dermiş ki, sorma. Çatışma. Çürümeden çok önce, galiba kokuşmadan da evvel, ölümle dirim arasında geçen kavganın sonundaki boşlukta bir takım ecza şişelerinin küçüklü büyüklü sıra sıra dizildikleri, ağızlarını açıp bekleştikleri zamanı ötekisiyle sıcacık bir oda ve bir sepet içinde kokmaya, bir kurt yüzünden bozulmaya, delirmeye, canlanmaya hazırlandıkları zaman parçasıyla karıştırıyorum. Burnuma yıldızlardan, çamurdan, tohumdan, yosundan, denizden, albümin ve asit parçalarından güzel diyebileceğim bir koku, taze balıkların taze kokusu, daha meme emmemiş, yıkanmamış çocuk kokusu, süt kokusu, bir genç saç kokusu geliyor. Bu ölüm ve doğum rüyası içinde şafaklar atıyor. Kalkıyorum. Kollarıma uykusuzluğumun hırkasını geçiriyorum. Dar geliyor. Şafak söküyor. Aynadaki yüzüme saldırıyorum. Bakıyorum. Birdenbire viyaklayarak bir çocuk doğuyor. Birdenbire saniyelerle seneler birbirine karışmış bir halde büyüyor. 15-16 yaşlarında güzel bir erkek çocuk oluyor. Elleri fil dişinden, avuçlarını açıyor. 4 nasırı var. Kürek çekmeden oldu diyor. Küreği bırakırsam bir ay içinde nasır namına bir şey kalmaz. fil dişinden uzun parmakları ellerini çeviriyor, kıpkırmızı tütüyorlar. Kartopu mu oynadın diyorum. Dişlerindeki aydınlığı gözlerinin ve kaşlarının karası kesiyor. Alnının sakin, mermerinin soğuk buz gibi yapışan buz gibiliğinden kabarmış dudağının çatlamış kırmızısını elime sürüyor. Babacığım diyor, beni affet. Kadın siyahlar giyinmiş, beyaz yüzünün etleri durmuş, çizgileri durmuş, onun da alnının beyaz mermeri çizgi çizgi durmuş. Bir zaman parçası her yerinde, elbisesinde bile durmuş. Balık pulundan gözleri var. Avucunun derisi kedi dilinden. Nefes alışında tüy sıcaklığı ile kar soğukluğu uzun uzun bacaklarındaki büyük ve çıplak ayaklarda çatlak çatlak sarı ve ölü bir ikinci, bir üçüncü deri. Oğlan çocuğunun yanında durmuş.
Ayrım sonu.